Kur'an'da kendisinden ve kavminden en çok bahsedilen peygamber Hazreti Musa'dır. Ayetlerde Hazreti Musa'nın kardeşi Hazreti Harun'la birlikte Firavun'a karşı verdiği mücadele, kavminin kötü davranışları ve sabırla onlara yaptığı tebliğ çok ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır. İşte bu kutlu peygamberin döneminden bugüne dek ulaşan bir müjde vardır. Ahit sandığı. Ahit sandığı, Yüce Rabbimizin Kur'an'da bildirdiği ve içinde Hazreti Musa ve Hazreti Harun'dan eşyalar bulunan değerli bir sandıktır. Ayetlerde bu sandığın Allah'ın müminlere güven duygusu ve huzur veren bir nişanesi olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle yıllardan beri hem Yahudiler, hem Hristiyanlar ve hem de Müslümanlar onun bulunması için çaba sarf etmişlerdir. Ancak M.Ö. 587 yılından bu yana kutsal sandık kayıptır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden anlaşıldığı üzere sandık ahir zamanda bulunacaktır. Sandığın çok önemli bir özelliği daha vardır. Bu kutsal sandığı bulma şerefi, Kur'an ahlakının dünya üzerinde hakim olacağı ahir zamanın liderine nasip olacaktır. Yani Hazreti Mehdi'ye. Sandığın bulunması, Hazreti Mehdi'nin çıkışının en önemli alametlerinden biri olacaktır. Aynı zamanda bu işaret, onun hükümranlığının da bir sembolü sayılacaktır. Mehdi zamanında sekine bulunan tabut Taberiye Gölü'nden çıkarılır ve Beytül Makdis'te onun önüne getirilir. Yahudiler bunu görünce pek azı hariç çoğu Müslüman olurlar. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Şimdi günümüzden birkaç bin yıl öncesine gidelim ve ahit sandığının ilk ortaya çıktığı döneme kısaca göz atalım. Tarihin en eski uygarlıklarından biri. Eski Mısır. Hazreti Musa'nın yaşadığı dönemde Mısır'da hakim olan bir din var. Bu, Mısırlıların atalarından kalan eski, putperest bir dindi. Bu batıl dine göre birçok sahte ilah vardı. Devletin başındaysa, atalarının dinine göre kendisinin sözde en yüce tanrı olduğunu iddia eden zalim hükümdar. Yani Firavun.
Firavun dedi ki, sizin en yüce Rabbiniz benim.
Firavun ve çevresindekiler İsrailoğulları üzerinde gerçek bir kölelik yönetimi kurmuşlardı. Kendi işlerine hizmet için İsrailoğullarını kullanıyorlardı. Yalnızca ırk farklılığı yüzünden insanlar köle yapılıyor, işkence altında tutuluyor ve erkek çocuklar sebepsiz yere öldürülüyor. Firavun, zulümle ve baskıyla insanların kendisine tabi olmasını sağlamıştı. Ayette bu ortam şöyle tarif edilmektedir.
Gerçek şu ki, Firavun yeryüzünde büyüklenmiş ve oranın halkını bir takım fırkalara ayırıp bölmüştü. Onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı.
İşte böyle bir ortamda Allah baskıyı ve zulmü ortadan kaldıracak, insanlara kainatın tek sahibi olan Rabbimize kulluk etmelerini hatırlatacak ve İsrailoğullarını esaretten kurtaracak bir elçi gönderdi. Hazreti Musa. Doğumundan son nefesine kadar Hakk'a dayalı bir mücadele yürüten Hazreti Musa'nın hayatı pek çok öğütlerle doludur. Doğumundan hemen sonra Firavun'un zulmünden kurtulması için annesi tarafından bir sandık içinde suya bırakılmıştı. Ancak bir mucize gerçekleşti. Ve Hazreti Musa Firavun'un sarayında büyümek üzere Firavun'un hanımı tarafından bulunup evlatlık olarak alındı. Sarayda yetişkinliğe ulaşmasının ardından Mısır'ı terk etti. Gittiği Medyen diyarında 8 ile 10 yıl arası kaldı. Bu dönemin ardından tekrar Mısır'a döndüğünde Allah kendisine vahyederek onu peygamberlik vazifesiyle şereflendirdi. Artık yeryüzünün en kibirli ve zalim kişisiyle mücadelesi başlıyordu. Mısır firavunlarının en zalimi olarak bilinen 2. Ramses'le. Allah Hazreti Musa'nın duasına icabet ederek kardeşi Hazreti Harun'u da kendisine yardımcı olarak verdi. Bu iki peygamberin mücadelesi tüm zamanların en önemli olaylarından biri olarak tarihe geçti. Kardeşi Hazreti Harun'la beraber esaret altındaki İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarıp Firavun'un zulmünden kurtardılar. Hazreti Musa halkın toplandığı bir günde Firavun'a ve onun önde gelenlerine hak dini tebliğ etti. Firavun'u alemlerin Rabbine iman etmeye çağırdı. Firavun'un önde gelenleri arasındaki büyücüler Hazreti Musa'ya iman ettiler. Firavunsa büyüklenerek inkarında diretti. Yaşanan birçok olaydan sonra Hazreti Musa ve Hazreti Harun İsrailoğullarını yanlarına alarak Mısır'dan çıktılar. Firavun ve ordusu bir müddet sonra onların peşine düştü. Firavun ve askerleri çok yakın bir mesafedeydiler ve görünürde kaçacak hiçbir yerleri yoktu. Ancak Allah büyük bir mucize gerçekleştirdi. Hazreti Musa'ya asasını denize vurmasını emretti. Ve deniz iki parçaya ayrıldı. Allah iki parçanın arasında kuru bir yol kıldı. Hazreti Musa ve İsrailoğulları bu yoldan karşıya geçti. Onlar geçtikten sonra denizin tekrar kapanmasıyla peşlerinden gelen Firavun ve askerleri suda boğuldular. Bu olayların ardından Hazreti Musa kavmiyle beraber güvenlik içinde yaşayacakları yere doğru yola çıktı. Tur Dağı'na doğru yöneldi. Çünkü Kur'an'da bildirildiğine göre orada Allah Hazreti Musa ile sözleşmişti. Bu sözleşme 40 günlük bir süre için yapılmıştı. Hazreti Musa dağda 40 gün kalacaktı.
Musa ile 30 gece için sözleştik ve ona bir 10 daha ekledik. Böylece Rabbinin belirlediği süre 40 geceye tamamlandı. Musa, kardeşi Harun'a, "Kavmimde benim yerime geç, ıslah et ve bozguncuların yolunu tutma," dedi.
Hazreti Musa kavminden ayrıldı ve tayin edilen sürede Tur Dağı'na ulaştı. Bu süre içinde Hazreti Musa, Yüce Rabbimizin huzuruna çıkıp, ondan içinde her şeyden bir öğüt ve her şeyin yeterli bir açıklaması bulunan levhaları aldı.
Allah, "Ey Musa," dedi. "Sana verdiğim risaletimle ve seninle konuşmamla seni insanlar üzerinde seçkin kıldım. Sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol. Biz ona levhalarda her şeyden bir öğüt ve her şeyin yeterli bir açıklamasını yazdık. Ve şimdi bunlara sıkıca sarıl ve kavmine de emret ki en güzeliyle sarılsınlar. Size fasıkların yurdunu pek yakında göstereceğim," dedik.
Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un vefatlarından sonra onlardan geriye kalan bazı eşyaların ve rivayetlere göre Tevrat'ın orijinal nüshasının da içinde bulunduğu kutsal ahit sandığı birçok el değiştirdi. Hazreti Musa'nın vefatından sonra İsrailoğulları yine isyan etmeye ve sapkınca yollar izlemeye başladılar. Azgınlık yaparak Hazreti Musa'nın öğrettiği dini terk etmeye yöneldiler. Bunun ardındansa onlar için azap dolu bir dönem başladı. Pek çok zorluklarla, zalim yöneticilerle karşı karşıya kaldılar. Çok büyük zulümler gördüler. Yurtlarından çıkarılıp evlerinden sürüldüler. Ve içinde bulundukları bu durumdan kendilerini ne şirk koştukları ilahlarının, ne mallarının, ne de atalarının kurtarabileceğini anladılar. Bunun sonucunda da Allah'tan bu zalim yönetime karşı mücadele etmek için bir yönetici istediler. Allah onların bu durumunu Kur'an'da şöyle haber verir:
"Musa'dan sonra İsrailoğullarının önde gelenlerini görmedin mi? Hani peygamberlerinden birine, bize bir melik gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O, ya üzerinize savaş yazıldığı halde savaşmayacak olursanız," demişti. "Bize ne oluyor ki Allah yolunda savaşmayalım ki biz yurdumuzdan çıkarıldık ve çocuklarımızdan," demişlerdi. Ama onlara savaş yazıldığı zaman az bir kısmı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri bilir.
Allah İsrailoğulları için melik olarak Hazreti Talut'u seçti. Ancak onlar büyüklenerek buna isyan ettiler. Gereksiz bahaneler öne sürerek Allah'ın hükmüne nankörlük etmeye kalkıştılar.
Onlara peygamberleri dedi ki, "Allah size Talut'u gönderdi." Onlar, "Biz hükümdarlığa ona göre daha çok hak sahibiyken ve ona bir mal bolluğu verilmemişken nasıl bizi yönetmek üzere hükümdarlık onun olabilir?" dediler. O demişti, "Doğrusu Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedeni gücünü artırdı. Allah kime dilerse mülkünü verir. Allah geniş olandır, bilendir.
Allah onların bu itirazlarına karşılık Hazreti Talut'un hükümran olduğunu çok açık bir delille onlara göstermiştir. Yanında bulunan ahit sandığını, diğer adıyla Tabut-u Sekine'nin varlığını.
Peygamberleri onlara şöyle dedi: onun hükümdarlığının belgesi size tabutun gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzurla Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var. Onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır.
Ayette geçen tabut sözcüğü sandık anlamına gelmektedir. Bu sandık içerisinde kutsal emanetlerin bulunduğu ahit sandığıdır. Ve Hazreti Talut'un yanında bulunması da onun hükümdarlığının alametidir. Üzerinde ittifak edilen bir rivayete göre sandığın içinde Hazreti Musa'nın asasıyla Tevrat levhaları ve Hazreti Harun'un asasıyla sarığı gibi kutsal emanetler bulunmaktadır. Ayete göre ahit sandığı Talut'un hükümdarlığının simgesi olduğu gibi hadislerde bildirildiğine göre Mehdi'nin yeryüzünde kuracağı hükümdarlığın da simgesi olacaktır. Yanında sandığın bulunmasıyla hükümranlığı açıkça anlaşılan Hazreti Talut, Calut'un ordusuyla savaşmıştır. Tarihi kaynaklara göre bu savaş esnasında sandık zalim hükümdar Calut'un eline geçmiştir. Ancak sayıca daha az olmalarına rağmen İsrailoğulları bu savaşı kazanmışlardır. Bu savaşta Hazreti Davud Calut'u öldürmüştü. Böylece sandık da Hazreti Davud'a geçmiştir.
Böylece onları Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah da ona mülk ve hikmet verdi. Ona dilediğinden öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla bir kısmını def'i olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Allah, alemlere karşı büyük fazıl ve ihsan sahibidir.
Hazreti Davud, hem hükümdar hem de Allah'ın kendisine ilim verdiği bir peygamberdir. Hazreti Davud döneminde Kudüs, Birleşik Yahudi Krallığı'nın başkenti ilan edilmiş, böylece Ahd-i Atik sandukası bu şehre taşınmıştır. Hazreti Davud sandığı kendisinden sonra hükümdar olan Hazreti Süleyman'a emanet bırakmıştır. Üç ilahi din için kutsal olan bir belde. Kudüs. Bu şehir, Hazreti Süleyman'ın inşa ettirdiği mabet ve ahit sandığıyla anılan bir tarihe sahiptir. Hazreti Süleyman, mabette sandık içinde özel bir yer yaptırmıştı. Tapınağın penceresiz salonuna, içinde kanun levhaları bulunan sandığı yerleştirmişti. Sandık uzun bir müddet burada kaldıktan sonra farklı dönemlerde birçok kavmin eline geçti. Milattan önce 63'te Kudüs'ü ele geçiren Kral Herodes tapınağı genişletmeye ve güzelleştirmeye girişti. Tapınak milattan sonra 70'te tahrip edilerek yakıldı. Kurtarılan birkaç kutsal eşya ile 7 kollu Şam'dan Roma'ya götürüldü. O tarihten beri Yahudiler gelip tapınağın yakınlarında, daha sonra da Herodes surunun kalıntısı olan ağlama duvarında ağlarlar. Milattan önce 587 yılında ünlü Babil'in asma bahçelerini yaptıran Kral Nabukadnetzar büyük bir baskınla Kudüs'ü işgal etti. Burayı yerle bir ettirerek bu bölgede yaşayan Yahudileri Babil'e ve diğer yakın şehirlere sürgüne gönderdi. İşte o tarihten sonra sandık kayboldu ve bir daha da izi bulunamadı. Aradan 40 yıl geçtikten sonra Yahudilerin sürgünü bitti ve tekrar Kudüs'e döndüler. Bu tarihlerde de tapınağı yeniden inşa ettirdiler ve Sanduka'nın odasını boş bırakmak zorunda kaldılar. Ancak kısa zamanda Sanduka'nın aslında kaybolmadığı inancı yayıldı. Sandığın aslında onu korumakla görevli Levililer tarafından mabedin altında hazırlanmış gizli bir bölmede saklandığı düşüncesi dilden dile dolaşmaya başladı. Ancak bu söylentilerde sandığın yerini bulmak için yeterli olmadı. Son olarak tarihi kaynaklarda milattan sonra 70 yılında Roma valisi Titus'un Kudüs'ü yıktırdıktan sonra bu yeraltı odasına da ulaştığı ve mabedin kutsal eşyalarıyla birlikte sandukayı Roma'ya götürdüğü kabul edilir. Milattan önce 587 ile milattan sonra 70 yılları arasında Kudüs'te muhafaza edildiği kabul edilen sandık bu tarihten sonra günümüze kadar bulunamadı. Ahit sandığı milattan önce 587 yılından bu yana bulunamamıştır. Bununla beraber Yahudiler sandığın ancak Mesih'in gelişinden sonra ortaya çıkacağına inandıklarından sandığı yüzyıllardır aramaktadırlar. Hristiyanlar da sandığı Hazreti İsa'nın yeryüzüne kıyametten önce tekrar gelişinin alametlerinden olarak gördükleri için aramaktadırlar. Birinci Haçlı Seferi'nin yapıldığı zamanlar. Bu sefere katılan Hristiyanlar büyük bir katliam gerçekleştirerek Kudüs'ü ele geçirdiler. Savaşa katılan askerlerin çoğunluğu geri döndü. Bir grup hariç. Başta Fransa'dan gelen askerler olmak üzere bir grup Haçlı askeri bölgede kaldı. Kendilerine tapınak şövalyeleri denilen bu grup için Kudüs'ün büyük önemi vardı. Tapınakçılar tarikatını kuran 9 şövalyenin gerçek amacı diğer askerlerden çok farklı. Yahudiliğin ve eski Mısır'ın gizli geleneklerinin özünü içeren kalıntılar ve yazıları bulmak istediklerini söylüyorlardı. Ancak asıl amaçlarının sandığı bulmak olduğu bilinen bir gerçekti. Bu nedenle yıllar sonra Kudüs'te olmak onlar için bulunmaz fırsattı. Çünkü bu bölgede istedikleri gibi araştırma yapıp sandığı arama imkanına sahip olacaklar. Mabet tepesinde yapılan ve kaydedilmiş ilk sanduka kazılarını Haçlılar döneminde tapınak şövalyeleri yapmışlardı. Ahit sandığının tapınakçılar için önemi arkalarında bıraktıkları tarihi eserlerde açıkça görülmekte. 12. yüzyılda yaptırdıkları Chartres Katedrali'nin kuzey kapısına çizdikleri bir kabartmada bir arabaya yerleştirilmiş olan ahit sandığının bilinmeyen bir yere götürülmesi resmedilmiştir ve altında da ahit sandığı burada gizlidir. Ancak 19. yüzyıla kadar yaptıkları araştırmalarda tapınak şövalyeleri bazı bilgilere ulaşsalar da sandığı bulamamışlar. Uzun yıllardır aranan ahit sandığının bulunmasına yönelik çabalar filmlere de yansımıştı. Örneğin Harrison Ford ve Indiana Jones'un maceraları. Ve bu serideki bir film, Kutsal Hazine Avcıları. Yönetmen Steven Spielberg. Filmin konusuysa ünlü arkeolog Indiana Jones'un ülkesi tarafından kayıp ahit sandığını bulmak için görevlendirilmesi üzerine kurulmuştu. Jones bu emaneti bulabilmek için onlarca tuzak ve tehlike dolu maceraya atılıyor. Bu serideki filmler gösterime girdiği yıllarda çok büyük ilgi uyandırmıştı. Filmler yalnızca macera tutkunları değil, dini çevreler tarafından da büyük bir ilgiyle izlenmişti. Konusu ve olayların geçtiği yerler her ne kadar tarihi bilgilere uymasa da film görsel olarak ilgi uyandırmaya yetmişti. Bu sayede ahit sandığının aranması konusu tekrar gündeme gelmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilen hadislere göre sandık Antakya yakınlarındadır. Ve ahir zaman Mehdisi tarafından bulunup aynı Talut'un hükümranlığının belgesi gibi onun hükümranlığının bir sembolü olacaktır. Bu konudaki hadisler şöyledir. Ona Mehdi denilmesinin nedeni gizli olan bir şeyin yolunu göstermesidir. Antakya denilen bir yerden tabutu ortaya çıkaracaktır. Mehdi Rumlarla savaşmak için bir ordu gönderir. Onun fıkıh bilgisi 10 aliminkine bedeldir. O tabutu sekineyi de Antakya mağarasından çıkarır. Romalıların baskılarından kaçan Yahudi mezheplerinden Essenilerin bir kısmı Ürdün yakınlarında ve Lut Gölü kıyısında Kumran'a sığınmışlardı. Bir kısmı da Antakya civarına yerleşmişlerdi. Antakya ve çevresine yerleşen Esseniler yanlarında Tabut-u Sekine'yi de getirmişlerdi. Yüzyıllardır birçok yağma ve baskınlardan korudukları sandık için güvenilir bir yer aramışlar ve Antakya'ya yerleşmeyi uygun bulmuşlardı. Esseniler birçok yönleriyle diğer topluluklardan ayrılıyorlardı. Kumran tarafına yerleşenler kendilerini Tevrat'ın çoğaltılmasına ve korunmasına adamışlardı. Antakya'ya yerleşenlerse bütün hayatlarını sandığın korunması ve muhafazasına adamışlardı. Öyle ki bu uğurda canlarını feda edecek durumdaydılar. Kendilerini toplumdan tamamen tecrit etmişlerdi ve kimseyle görüşmüyorlardı. Kendilerine ait çiftlikleri, yiyeceklerini yetiştirdikleri toprakları vardı. Sandığın korunması ise en önemli görevleriydi. Belki de onların bu titizlikleri sayesinde sandık çok emin bir yerde ve bozulmaya uğramamış bir durumda bulunmaktadır. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ahit sandığının yeriyle ilgili olarak Antakya'ya dikkat çekmesi son derece anlamlıdır. Bu ilimizde birçok doğal mağara vardır ve buralar sandığın uzun yıllar saklı kalması için çok elverişli yerlerdir. Bu mağaralar arasında Yedi Uyurlar Mağarası olarak bilinen ve Ashab-ı Kehf'in yaşadığı tahmin edilen mağara da mevcuttur. Ahit sandığının bugüne kadar bu bölgede bulunamamış olması, bölgenin coğrafi özelliklerinin zorluğundan ve teknik imkansızlıklardan kaynaklanmış olabilir. Ancak yüzyıllardır bulunamayan sandığın, son birkaç on yıl içinde gelişen teknolojik imkanlar çerçevesinde bulunması mümkündür. Dahası, sandığın zamanımızda bulunacak olmasını, birbiri ardına gerçekleşen diğer ahir zaman alametleri de desteklemektedir. Ayrıca böyle tarihi bir hazinenin içinde bulunduğumuz zamanda üstelik de Türkiye'de bulunması oldukça anlamlıdır. Manevi değeri yüksek olan bu sandığın bulunması için yapılan araştırmalar bir an önce hızlandırılmalı, bölgenin her köşesi titizlikle gözden geçirilmelidir. Bu kutsal emanetlerin bulunmasının sembolik anlamı Mehdi'nin işareti olduğundan, sandığın bulunması Müslümanların şevk ve heyecanını artıracaktır. Diğer yandan sandığın ortaya çıkarılacağı bölgenin Türkiye sınırları içinde olması, Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkacağı ülkeye de işaret ediyor olabilir ki, konu bu yönüyle de farklı bir anlam kazanmaktadır. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Ahit sandığı, Kur'an'da belirtildiği gibi Allah'ın inananlar için bir delili olmasından dolayı uzun yıllardan beri tüm ilahi dinlerin mensupları tarafından bulunmaya çalışılmaktadır. Bu kadar detaylı araştırmalar sonucunda hala bulunamamış olması ise ahir zamanın birçok alametinin ardı ardına gerçekleştiği günümüzde bulunabilecek olmasının bir işareti olabilir. Kendisine hükümdarlık alameti olarak kutsal sandık verilen Hazreti Talut'la, ahir zamanda beraberinde bu sandıkla ortaya çıkacak olan Hazreti Mehdi arasında hadislerde başka benzerlikler de vurgulanmıştır. Bu hadis-i şeriflerden biri şöyledir. Mehdi'nin yardımcılarının sayısı Talut'la nehri geçenler kadardır. Mehdi ve yardımcılarının sayılarından bahseden bu hadis-i şerifte, Talut'un da ismi zikredilerek onun ordusuyla bir benzerlik kurulmuştur. Bu durum, Hazreti Mehdi ile Talut'un mücadelelerinde ortak noktaların bulunabileceğini göstermektedir. En doğrusunu Yüce Allah bilir. Ahir zaman, kıyamete yakın bir vakitte Kur'an ahlakının tüm dünya üzerinde hakim olacağı ve insanlar arasında yaygın olarak yaşanacağı bir dönemdir. Geçmiş dönemlerde yaşanan ahlaksızlıklar, baskılar, zulümler, adaletsizlikler ve dejenerasyon bu kutlu dönemde ortadan kalkacak, her türlü sıkıntının yerini bereket, bolluk, zenginlik, güzellik, barış ve huzur alacaktır. Teknolojide çok büyük gelişmeler yaşanacak ve bunlar tüm insanların hayrı ve rahatlığı için kullanılacaktır. Sandık da Allah'ın izniyle bu dönemin bir nişanesi ve tüm insanlık için güzel günlerin müjdecisi olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de birçok hadisinde sanduka ve onu bulacak olan Mehdi hakkında bilgiler vermiş ve bu kutlu olayı Müslümanlara müjdelemiştir. Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın. O Mehdi'dir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilen hadislere göre, sandık ahir zamanda Hazreti Mehdi tarafından bulunup, onun hükümranlığının bir sembolü olacaktır. Hiç şüphesiz yüzyıllar öncesinden bildirilen bu hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda olacakları müjdelemesi çok büyük mucizelerdendir. Hazreti Mehdi'ye dair hadisler Allah'ın izniyle ahir zamanda gerçekleşecek ve bu mucizeler Müslümanların şükrüne vesile olacaktır.
Gönderilenlere selam olsun ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.